Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Enis Kilazoğlu.
Bu ikisi bir de ilk defa Enis'le beraberiz. Evet. Merhaba Enis.
Merhaba efendim.
Geçen bir yorum okudum, gelen gidiyor falan diye. İnşallah uzun soluklu bir birlikteliğimiz olur. Sen şimdi kalkıp gidiyormuş programın sonunda. Evet arkadaşlar, bundan sonra aslında Enis'le yaptığımız evet. canlı yayında söyledik ama izleme fırsatı bulamayanlar için söyleyelim. İkisi biri Enis'le beraber sunacağız. Enis, 3 tane yer değiştirdin, şimdi BSC'ye mi geçtin diyen var. Onu da bir açıkla istersen.
Yok, hala Multiplayer tarafındayım. Yani sadece beraber bu programı yapacağız bundan sonra haftada bir. Eğer evet. bir aksiliğimiz olmazsa, ki umarım olmaz.
İnşallah olmaz. Hani yurt dışında falan olursak da işimiz gereği bazen birlikte de olabiliyoruz. Ki böyle bir şansımız olacak evet. inşallah ilerleyen zamanlarda. Yurt dışında da çekebiliyorsak oradan çekip sizleri ulaştırmaya çalışacağız arkadaşlar. İlk olarak teknolojiyle başlayalım. Çünkü doğal olarak yani teknoloji...
Oyun... Ne yani, oyun daha mı şey aşağı kaldı şimdi diye. Bu arada şeyi fark ettim. Benimki daha küçük. Yani yeni geldiğim için mi daha küçük?
Ama işin garibi ne biliyor musun bak? Senin elindeki tablet bu dizüstten pahalı abi.
O zaman çok güzel. Benim için olumlu bir başlangıç
yani
oldu.
Yani ben sana aşağısını vermek istemedim. İlk haberim Facebook'un VR evet. kaskı ile ilgili. Biliyorsun Oculus'la beraber aslında Oculus satın almasından sonra Facebook bir VR kask üreticisi oldu. Ama Oculus'un başarısı ortada. Kimse Oculus'la konuşmuyor. Konuşulacaksa yani bir kask dendiğinde HTC Vive söyleniyor. Ki onu da söyleyen çok kısıtlı bir kitle var. Yani VR öldü mü ölecek mi diye çok tartışılmaya başlanan bir konu.
Ya ben oyuncu tarafından bakıyorum mesela. Ben hala VR'ın oyuna nasıl entegre olacağını çözemedim. Çok fazla VR'da oynadım. Hepsini denedim. Hakikaten HTC Vive falan çok güzel bir cihaz.
Evet.
Harbiden yani işine girdiğin zaman aa ne oluyor falan diyorsun ama... Yarım saat, bir saat yani. Hani nereye gitsem, sizin ofiste de var mesela. Hani açıp bakan var mı hala? Şurada bir yerde takılayım diyen var mı?
Ay vallahi şuradan kaldırım tozlanmıştı. Abi öyle. Tozlanmış artık yani, yani.
Oyun kısmı için bence VR şu anda uygun değil. Belki daha pratik olur. Hani küçülecek bu kasklar çünkü çok büyük, çok ağır, çok yorucu. Bir de motion sickness dediğimiz o hani hareket muhabbeti, midemizin bulanmasını en kırabilen cihaz Vive. Ki onda da bir saatten fazla zaman geçiren insan artık gözleri kamaşmaya başlıyor.
Bir şeyler oluyor yani. Bir evet. ne oldum ben diyorsun gerçek dünyaya dönünce. Bir de tabii ki hala daha geliştirme aşamasında. Ağırlar, öyle. Dev bir kablo var arkandan seni bağlayan. Yani Matrix'e bağlanır gibi arkadan kabloyu takmışlar alete. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Ben yani bu tip aksesuarlarda hep söylerim direksiyon dahil. Kask koyuyorsun kenara, tozlanıyor tamam mı? Kafana takasın gelmiyor ki sonra. İyi falan böyle bir geçiresin.
Ama teknolojinin diğer alanlarında önü muhakkak çok açık olacaktır ki o sektörde de yatırımlar var yani işte.
Evet. Mesela
bak, sağlık sektöründe, inşaat sektöründe.
Bu da bir açılış konusu. Neden dersen $199 bir kask tanıttı Oculus VR ve dediler ki PC ihtiyacı yok. Bu kendi donanımıyla çalışacak. Aslına bakarsan bu Qualcomm'un bir projesi. Snapdragon 835 ile beraber bir kask tanıttılar ve dediler ki artık kasklar şeysiz olacak, bağımsız olacaklar. Kendi işletim sistemleri olacak ve odada gezinebiliyorsun. İstersen ekstra ünitelerle ellerin falan oyunun içine dahil olabiliyor. Bu şekilde bir kask yapıyorlar. $199 fiyata alınabilir.
Ya fiyat çok iyi de orada şöyle bir sıkıntı var. Mobil VR'lara benzemesin yani böyle 144p ile aa ne kadar da VR içindeyim. Mesela o teknolojinin de bir 5-10 yılı var ama ya donanımların biraz
tabii,
daha ucuzlaması
ama bak,
lazım.
2560x1440 piksel bir ekrana sahip ve görüş alanı şeyle beraber aynı olacakmış. Oculus'taki aynı genişlikte görecekmişsin. Ekstra olarak odada gezime vesaire derken tabii ki dediğin gibi şimdi kalkıp da bir 1080 Ti'de gördüğün diğer deneyimini görüntüyü vermeyecek ama.
Ama o çok etkiliyor abi. Çünkü içinde bir anda böyle hani piksel piksel bir şeyin içinde oluyorsun ve gerçeklik kırılıyor. Yani ona uygun bir gerçeklik grafik çalışması yapması lazım.
Evet adamların. Ya bir de şu anki çözünürlüğü ister istemez şöyle bir olay var tabii ki. Ya ne yazıyor burada bir bakayım falan diyorsun. Piksellerden evet. zaten okuyamıyorsun ne kadar yüksek çözünürlükte olursa olsun. Öyle bir durum var. Ama bu seferki denemeleri bence başarılı olabilir. Çünkü... Yani Zuckerberg'in de bir açıklaması var. Ben 1 milyar kişi kask kullansın istiyorum falan demiş.
Nasıl bir manyaksın sen? Neden böyle? yani... ama Zuckerberg olmak zor. Evde oturuyorsun mesela hani. Ulan ne istesem ne istesem 1 milyar kişi kask kullansın istiyorum.
Bir de
yani.
Şey yapıyorsun sen. Bakıyorsun 1 milyar kişi online. Bunların hepsi kaskla.
Bunların hepsi Facebook chat'i kaskla yapsa.
Değil mi? Garip bir olay yani. İşte evlilik teklifi falan vardı kaskla yapılmış. Öyle tuhaf tuhaf şeyler de var ama.
Abi VR gerçeğinden kaçabileceğimizi zannetmiyorum da. Sadece bizi mesela ne yöne itecek veya ne gibi yeni alanlar çıkartacak onu merak ediyorum.
Şimdi VR'ın bir de arttırılmış gerçeklik kısmı var biliyorsun. Bunlardan bir tanesi Samsung tarafından çıkartılan karma gerçeklik kaskı oluyor. Şimdi Microsoft'un orada denemeleri var. Karma gerçeklik ne oluyor? İşte bulunduğun gerçek ortama sanal bir şeylerin yerleştirilmesi veya sanalla gerçeğin arada geçişler yapılarak yer değiştirmesi
biraz
gibi.
HoloLens'e mi benziyor Microsoft'un?
HoloLens'e benziyor ama HoloLens gibi de çok böyle karmaşık bir yapıları yok. Bunlar normal bildiğin aslında VR kask. Üstünde bir geniş açılı kamera var. Orayla bir etkileşim yapma çabasındalar. Ben HoloLens'i denedim. Çok şey vaat ediyor ama şu anki günümüzdeki uygulanabilirliği çok az. Yani o kaskın üstündeki teknoloji, görüş alanının darlığı falan seni engelliyor. Samsung $500 bir kask ortaya koymuş ama şey diyorlar yine kabloyla falan bilgisayara bağlanan bir kask. Bu tamamen kurumsal diyorlar. Biz bunu şey için kullanmayacağız diyorlar.
Hiç bakmayın diyorlar.
Ha, yani. Ev kullanıcısıysan sen hiç heyecanlanma.
Mantıklı bir yatırım ya. Şu an çünkü VR bence kurumsal tarafta daha gideri olan tabii bir daha şey. Fazla ama tabii gelişecek abi. Şu an şey gibi olmayalım. Eski kafalı insanlar gibi. O ne ya öyle kablolar çıkıyor her yerden falan. Yani ya işte, ilk adımlar.
Ama şeyi de görüyorum. Gençler tarafında da mesela çok böyle benimsenmedi. Çünkü oyunlar hazır dinlendiğim kadarıyla.
Değil.
Şu anki mantaliteyle bir FPS oyununu oraya kurgulamak çok akıllıca bir şey değil.
Değil. Ya zaten FPS oyunları var ama hepsi şey, insanı kesmiyor. Ya bir sinema deneyimi gibi. Hani böyle yazlık yerlerde 7D, 8D filmler olur ya. Ya VR şu anda bana bir AVM eğlencesi gibi geliyor.
Biraz
öyle. Bir teknoloji gibi gelmiyor. Oyun bazında konuşuyorum bu arada. Çünkü şey değil. Hani düzgün oyunları yok. Olanların sayısı çok az. Olanları bir saatten fazla oynayan zaman sıkılıyorsunuz artık. Hani çünkü aynı şey. En iyi örneği hala bu Steam'in yaptığı VR oyunu.
Evet.
Hani Lab diye oyun var. Ben ondan daha iyi VR oyunu belki bir tane görmüşümdür, iki tane görmüşümdür. Onu oynarsın en fazla. O da 2 saat, 3 saat oynuyor. Onun için de gidip kimse $5,000 veya $1,000 para harcar mı?
Fiyatları şüpheli. Da çok yüksek tabii. Bir de PC kablo mavla böyle bir sürü bir ton şey kuruyorsun. Ama bakalım gelişimini göreceğiz hep beraber. Benim aslında değinmek istediğim bir başka konuda Avrupa Birliği ücretsiz internet hamlesi yaptı ve Avrupa Birliği ülkelerinde ücretsiz halka açık Wi-Fi noktalarının çoğaltılması için 120 milyon euro ayırmış. Ve belediyelere demiş ki getir projene al parayı. 15 bin euro her bir belediyeye böyle bir para ayırmışlar.
Evet.
Yeter ki demiş döşe donanımlarını halka ücretsiz Wi-Fi ver abi.
Ne güzel.
Gerçekten çok iyi. Ben burada düşünemiyorum yani öyle bir şey.
Burada denendi. Olmaz ama. Mesela buradayken yani bizim yaşadığımız İstanbul sınırları içerisinde zannetmiyorum olacağını.
Abi denendi bir kere. İstiklal Caddesi'nde ya da Beyoğlu'nda denendi sanırım. Sonra toplatıldı hemen. Yasakmış. Yasalara aykırıymış. Şöyle bir operatörün ücretsiz olarak ben veriyorum demesi.
Ha ben yani şeysinden söyledim. Tamam belediye bu hizmeti okey yasal olarak yapmasa bile şey sıkıntısı olmaz mı ya? Hani çok kalabalığız. İstanbul için söylüyorum. Ha,
tabii doğru. Yani
böyle baz istasyonun
Avrupa
altında
gibi
herkes...
değiliz.
Yani şey yapar böyle bir anda 1000 kişilik kalabalık toparlı
gruplar görüntüsü. Sokaktaki kimse zaten internet almaz. Yani hepsi o Wi-Fi'den yani, olduğu kadar, yani, geldiği kadar gitsin filan der.
Altyapımız zaten çok güçlü değil deniliyor devamlı olarak. O yüzden bilmiyorum bizde ne kadar saklar ama
güzel. Orası sömürülür. Ama tabii ki burada şimdi bazı şüpheler var. Mesela Türkiye'de o yasa geçti ve artık açık bir noktadan Wi-Fi'ye erişmek istersen biliyorsunuz. Cep telefonunun SMS onayı falan geliyor. Bir üyelik istiyor senden.
Evet evet.
Çünkü şeyi istiyorlar. Tamam burası açık bir Wi-Fi alanı. Okey tamam.
Sen kimsin ama.
Ama sen kimsin? Hani bağlandın ama ne yapıyorsun bu Wi-Fi alanından? Mesela diyelim ki yani illegal sitelere girdin. İşte bazı istenmeyen içeriklere erişip indiriyorsun, depoluyorsun, paylaşıyorsun ya da bunları. Ne olacak? Seni bulması lazım. Yoksa gidecek dükkanı suçlayacak adam yani. Sen bunları açık Wi-Fi'den yapıyorsun.
Ya ben ona ilk geçiş olduğunda böyle hani işte Starbucks gibi örnek verdim. O tarz yerler geçmeye başlamıştı. İlk hani ulan bu ne ya? Bununla niye uğraşıyorlar? Ne gerek var falan diyordum. Sonra tabii daha mantıklı. Denetim mekanizması yani tespit edemeyeceği için oradaki görevli. Bir dakika şunlar nereye giriyor diyemeyeceği için. Öyle bir sistem yapmaları daha mantıklı ama sen kullandın mı o tarz şeyleri mesela açık alanlarda? Ben hiç daha bugüne kadar...
Abi Starbucks'ta bir kere denedim baktım ona istiyor. YTT'de baktım ona istiyor. Hiçbirine dahil olmadı.
Ben onay verdim. Girdim de sisteme. Daha bugüne kadar hani bir dakikalık video seyredebilmişliğim yok. Ya tarayıcıda geziyorsan
zaten
güzel.
Zaten çalışmıyor.
Gezebiliyorsan. Ya zaten kaldırmıyor yani. Ya da internet hızı iyi değil. Ya da ben çok şanssız ve bahtsız bir insanım bilmiyorum ama iyi bir sistem de değil.
Ya ben YTT'deki sistemin ilk başta ilk kurulduğu dönemde kimse bilmezken bazı test sonuçlarında çalıştığını gördüm ama daha sonrasında bahseden görmedim kimse kullanmıyor herhalde. Yani
evet,
gerçek anlamda bir sıkıntı var. Ben bazı minibüslerde bile Wi-Fi gördüm bu arada. Hani minibüste Wi-Fi vardı. Şu anda yaygın mıdır değil midir bilmiyorum. Bir de paketler o kadar ucuzladı ki abi. Yani şu anda bir paket alıyorsun zaten.
Ucuzladı mı ya?
Tabii 4G'den falan bağlanıyorsun. Böyle deyince bile şey olur. Ucuzladı tabii. Ya abi gençler için şey paketler var. Yani 50 lira tamam birçok insan için aylık yine çok ciddi bir para ama sağladığı şeye baktığında, data paketine baktığında sana verdiği ücretsiz kullanım haklarıyla falan 50-55 GB'lık paket satın alıyorsun artık. Tabii ki birçoğu Turkcell servisi. Yani Turkcell servisinin dışına çıkarsan 5 GB kotan var ama
evet.
Olsun. Yani TV falan izlemek ben istersen.
Kendimi düşünüyorum da hani kullandığım paketi düşünüyorum. Gene evet fena değil eskisine göre ama tabii şöyle bir şey var. Tamamen kendi gerçekliğimiz içinde tartıyoruz bunu. Hani
tabii doğru.
Türkiye'sinin içerisinde 5 sene önce nasıldı 5 sene sonra da olacak. Bu da kaçınılmaz bir gerçek. Elbet ucuzlaması lazım bir noktada. Sonuçta yani
mutlaka.
Teknoloji gelişiyor.
Evet.
Ama başka taraflarla da çok şey yapmayalım. Yani bazı ülkelerde çok kötü bazı ülkelerde çok güzel.
Şimdi hemen Romanya örneği verenler var. Romanya mesela apayrı bir noktada. Her eve fiberi falan çekildi. Fiberli adam dövüldü falan bir yerde.
Mevzu çıkınca fiber kabloyu çekiyor.
Fiber kabloyu dövüyorlar birbirlerine.
Bekle lan geliyorum aynen. Şimdi deyip kabloyu çekiyor. O da güzel. Fark bolluk yani.
Ya bolluk öyle olunca da öyle oluyor tabii.
Şimdi ben sana o zaman bir tane güzel bir oyun haberi paylaşayım. İzleyicilerimizin de belki bu firma ne yapıyor ya diye sorduğu bir firma var. Crytek.
Biz bayağıdır konuşuyorduk ne yapıyor bunlar diye.
Ne yapıyor bunlar diye. Şimdi Crysis'ten sonra neden Crysis gelmiyor diye bir soru soranlar olabilir. Crysis'in yeni oyunu. Crysis EA'in isim haklarını tuttuğu bir oyun olduğu için EA yapmak isterse Electronic Arts yapılacak bir oyun. Ama zannetmiyorum şu an. Çünkü son Crysis'lerin satışları da o kadar iyi geçmedi. Benim hatırladığım kadarıyla. Fakat Crytek teknoloji ya yatırım yaptı. Hep CryEngine grafik motorunu geliştirdi falan. Ama yeni bir oyun da yapıyorlar. Bu aralar çok popüler. Herkes duymuştur. PlayerUnknown's Battlegrounds. İşte Fortnite Battle Royale diye bir oyun çıktı. Battle Royale diye bir tür var şu anda. Çok popüler olmaya başlayan. Nedir bu tür? Seni bir alana bırakıyor. Ve hayatta kalmaya çalışıyorsun olan içerisinde. Crytek de aslında biraz bunu benimseyen yeni bir oyun yapıyor. Hunt Showdown diye. Hunt Showdown'ın güzel tarafı şu. Birincisi çok iyi gözüküyor. Yani hakikaten bakınca oha bu bir Crytek oyunu olabilir. Hatta olmalı diyorsun yani. Ve İnanılmaz bir görsellik
hepsinden
var.
Hepsinden farklı.
Ve farklı. Neden farklı? Olay sadece diğer insanlar arasında hayatta kalmak değil. Görev sistemi koymuşlar için içine. Zaten ortam böyle şey. Biraz zombilerin, yaratıkların, canavarların olduğu bir ortam. Sen de avcısın. İşte pompalı tüfeğin, işte revolver'ını alıyorsun. Ve olay sana şunu söylüyor. Heyecanlı tarafı şu. Bir görevim var. Görev de son boss'u kesmek. Son düşmanı kesmek. Bir tane böyle yaratık var son düşman. Fakat son düşmanı kesmek sana oyunu kazandırmıyor. Son düşmanı kestikten sonra onun böyle bu diyardan göçüp gitmesi için beklemen lazım binanın içinde. İşte işin cafcaf tarafı da orada başlıyor. Diğer oyuncular seni sıkıştırmaya çalışıyorlar. Çünkü şöyle hinlikler yapmış yapımcılar. Mesela diyelim ki 2'ye 2 oynuyoruz. Biz 2 kişiyiz. Beraber girdik abi. Tamam mı? 2 oyuncu bizi gördü. Diyor ki 2 oyuncu. Ulan bekleyelim. Bu adamlar boss'u kessin. Biz sonra çökeriz bu adamların üzerine. Veya biz ikimiz tam boss keserken tamam beyler bunların dikkati şu an dağılmıştır. Hadi gidelim hem boss'u indirelim hem de bu adamları indirelim diye. Yani oyun burada şey yapıyor hani size bırakıyor ne yapacağınızı taktiksel yaklaşıma. Çünkü şöyle bir şey var. Sen boss savaşına girdiğin anda tüm harita senden haberdar oluyor.
Abi inanılmazmış.
Bu adamlar savaşa girdi diye.
Ben videoyu izledim. Sessiz de böyle bir hızlı hızlı geçiştirdim. Bu özellikleri bilmiyordum mesela.
Ya şey açısından mantık olarak keyifli. Daha önce de benzer bir mantık vardı. Bu sefer hani biraz online'a taşımışlar işi. Tabii içinde şüpheler barındırıyor ama görünen ve hani anlatılan çok hoş durdu.
Ya ben şuna çok bayıldım. Birincisi kovboylar. Yani
evet, tema güzel.
Tema güzel. Silahlar çok yaratıcı geldi. Evet. En azından bize gösterilen kısmıyla. Bir de gizlilik de esas. Yani adam tabii gidene kadar tüm zombileri katlet filan demiyor sana. İstersen gizli gizli boss'a kadar git diyor ya, yani.
Adam diyor ki gizli git, aksiyona gir ama dikkatsiz bir oyuncu olursan her şekilde cezası ölüm olacaktır senin için. Dikkatsiz
ölümde olmaman lazım. Silahlarını filan kaybediyorsun. Yani şey
ölünce
yok.
Ölünce gidiyorsun. Bitti evet. Senin için. Yani iki kişiyiz mesela. Ben öldüm. Beni kaldırman lazım. İkimiz öldük. Oyun bitti bizim için. Yani Battle Royale modunun zaten gergin tarafı biraz odur. Öldüğünüz zaman bir daha başlamanız gerekir oyuna. Yani bir daha baştan harita açarsınız. Evet. Ne kadar devamlı olacak bilmiyorum ama kulağa hoş geliyor. Bir de farklı bir bakış açısı.
Ya bir de adamların şu ana kadar ortaya koyduğu bana sorarsan Crysis'ten sonraki en başarılı iş.
Olur umarım.
Yani yok yani görüntü olarak bile, video olarak bile gördüğümde heyecanlandım. Hiç diğerleri hiçbir şekilde heyecan yaratmamıştı bende.
Ya oyunun en büyük sıkıntısı bu arada videoların çok kalitesiz olması. Neden bilmiyorum. Mesela IGN falan da çekmiş video.
IGN'in videosu da öyle. Yani 720p gibi değil mi?
Ya bitrate düşüyor. 720p'yi sanki 1080p'ye böyle evet upscale etmişler. Hani özellikle Crytek diyorsun, teknoloji master'ı diyorsun hani. IGN diyorsun hani global bir kuruluş. Yani bunlar herhalde yanlışlıkla yapamazlar bu işi.
Özellikle mi yaptılar
var
acaba?
Galiba fotoğraflarda çok iyi gözüküyor. Piksellerin arasından gördüğünüz görüntü de çok güzel. Ama nasıl gözükecek tam olarak bilmiyorum.
Şimdi tabii ki bizim hayal gücümüz birleştiriyor piksellere. Hani burada bu var, bu böyle bir şey olacak falan diye. Bir de şimdi CryEngine'ın şeyini biliyoruz. Doğa olaylarında mükemmel. Yani ağaçtı, bitki örtüsüydü falan filan.
Işıklandırmalar falan çok iyi.
Bir de görebildiğim kadarıyla yani bazı zombiler var. Mesela kadının içinden böyle bir şey çıkmış. Alien vari. Tövbe üstüne esnaf. Kargalar falan dönüyor böyle. Gördün mü o?
Gördüm,
çok
gördüm.
Yaratıcıydı yani.
Gördüm.
Yani fark edebildin ya o pikseli.
Ya karga olduğunu şimdi öğrendim. Ben sinek mi acaba?
Değil mi? Bir şeyler uçuşuyor bir şey böyle. Uçuşuyor. Ben de ama yani karga olarak varsaydım belki de başka bir şeydir.
Zaten merak ettiğim konu da bu tarz düşmanları kaç tane farklı koyacaklar? Kaç tane farklı şey olacak? Çünkü yani sonuçta devamlı olan bir oyun bu. Devamlı aynı haritayı oynuyorsun. Ve yani görev yapman gerektiği için de sadece diğer oyunculara bağlı kalmadığın için de acaba tekrara biner mi bir noktada? Ne kadar geliştirirler, ne kadar güncellerler onu da çıktıktan sonra beraber bakacağız.
Umarız iyi bir oyun olur ve geri dönüşleri tam olur yani. Sevdiğimiz bir firma sonuçta.
Aynen öyle. Tekrar oyun sektörüne böyle bir güzel bir şekilde girsinler istiyorum ben de. FM 2018. Hepimizin sevdiği, saydığı, böyle bazılarının uzaktan baktığı, girmeye korktuğu, bazılarının girip kaybolduğu bir seri. Yenisi geliyor biliyorsunuz tahmin edebileceğiniz gibi. Ve şöyle bir şey var. Oyunun yeni özellikleri duyuruldu. Bir tanesi Scout. Hani diğer oyuncuları gözlemlemek ama benim asıl dikkat çekmek istediğim konu sosyal gruplaşma. Oyuna en sonunda böyle gruplaşma eklemişler. Gruplaşma da şu, takıma girdiğiniz zaman mesela bu takımın abisi kim onu görüyorsun. Altında böyle sözü geçen adamlar kim? işte mesela Brezilyalılar grubu oluyor diyorum takımda mesela. Brezilyalılar kendilerince grup kurmuşlar. Arka tarafta gruba dahil olamayan, abi ne yapıyoruz burada diyen tipler var. Bunları idare etmeniz gerekiyor. İdare edemediğiniz durumlarda sahada çünkü sonuçlarını da ters şekilde görebilir misiniz?
En zor lig Türkiye.
Değil mi? Kimi idare edeceksin
evet,
yani?
En zor klasman deniyor ve zorluk derecesi.
Türkiye'de. şeyi bile eklemişler. Soyunma odası atmosferini bile eklemişler. Yani soyunma odasındaki psikoloji de oyun içine etki ediyor yani. Abi
bir şey kalmadı zaten ekleyecekleri oyuna.
Ben de anlamadım. Devamlı etkiliyorlar. Ben şeyi merak ediyorum. Acaba ne kadar gerçekçi çalışmışlar? Mesela direkt bizim yapacağımız iş, ben Türkiye'deki takımlara girip bakacağım. Hani çünkü bu adamların arşiv, bilgi arşivi inanılmaz. Yani oyuncuların güçlerini yapıyorlar falan filan ama şimdi gerçekçi olarak ekleyebilmişler mi Türkiye Ligi'ni çok merak ediyorum işte. Atıyorum Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye girdiğin zaman belki bilmediğin şeyler bile öğrenebilirsin çünkü. Ha demek Gomis böyle yapıyor.
Vay şimdi bir de oyunu öyle bir seviyeye getirdiler ki belli bir süreden sonra belki de hani diyeceksin ki maçın skorunu sen tahmin et bakayım bana kaç çıkacak.
Kaç çıkacak?
Atmosferi bir ölç bakayım yapay zekanla falan diye söyleyecek sana.
O zaman çok sıkıcı olur ya. Öyle, sen ben oynamıyorum sen tak orada git diye. Ya zaten bu tarz simülasyon oyunlarının en büyük problemi. Çok genişleyince adapte olman zorlaşmaya başlıyor diye yine oynayan oyuncular
için. Ama Futbol Manager'da şöyle bir kültür de var yani. Futbol Manager çıkıyor abi. 3 ay kapanıyor herkes. Sonra böyle en küçük takımı, hiç kimsenin bilmediği bir takımı şampiyon yaptıktan sonra bitiriyorlar. Oyunu bir daha kenara koyuyorlar. Yani oradaki bütün fantezi de o. Hiç bilinmeyen bir takımı şampiyon yapmak.
Ben mesela şey oynarım genelde. Gerçekçi oynarım. Ama şöyle gerçekten en küçük takım alıp bilinmeyen değil. İşsiz başlarım. Kariyersiz başlarım. Nereden teklif gelirse. 1,5 sene takım çalıştırmamışlığım var yani. Böyle oyunda zaman geçiriyorum sadece. Bakalım ne zaman bir teklif yapacak diye yani. Ama güzel oldu. 2050'ye kadar falan gitmiştim.
Aa, güzelmiş o da. Ama işte yani futbol sever için gerçekten mükemmel bir ortam. Aynen sadece öyle. Bu nedense bu olayda bir türlü Facebook vesaire gibi sosyal ağlarda binlerce kişinin online bağlandığı, herkesin bir takımın başında olduğu gerçekliklerin, savaşların verildiği bir ortamı göremedim ben.
Onu denendi. Yaptılar ama o çok stabil bir şey değil ya. İnsanlar istediği bir şey değil çünkü o tam olarak. Yani birincisi herkesi bekleyemiyorsun. Hani onun öyle bir şey yok. Ya gene yapay zeka karşı oynamak zorunda hı-hı kalacaksın. Çünkü adam takımını ayarlayacak.
Tabii doğru.
Ve gidecek yani. İkincisi de ikincisi de öksürüyorum. Böyle bir problem var. İkincisi de abi şöyle bir sıkıntı var. Yani zaten adamların hani aradığı şey bu değil. Oynayan oyuncuların yani aslında.
Evet,
ya teoride öyle. Oynamayan adamlardan çok fazla şey duyuyorum. Ya şu online olsa da aslında çok keyifli olmaz mı diye söyleyenler var. Oynamayan
adam olarak evet.
Oynayanlar
online da, olsaydı belki oynardım falan.
Oynayan söylüyor ama zaten simülasyon deneyimi sunduğu için hani çok da böyle şey değil şu anda. Çünkü diğer türlü çok abidik ubidik gerçekçiliği kıran tiplerle karşılaşabilirsin. Adam bir çıkmış 9-1-1 oynuyor falan.
Tabii
falan.
Doğru saçma sapan böyle ve senin keyfini şey yapacak.
Yani böyle bir gerçekçiliğini kırabiliyor. Çünkü buradaki deneyim gerçekçi olması ya biraz da.
Tabii anlıyorum doğru haklısın. Tamam evet anladım ben.
Bir daha lütfen bir konuyu gündeme getirdik ya.
Şimdi yine hem oyunla hem de teknolojiyle alakalı bir konu var. Çünkü Razer 1 Kasım'da telefonunu duyuruyor. Razer telefon yani artık.
Hoş geldin.
Yani, değil mi? Snapdragon 835 5.7 inç 16:9 2K çözünürlükteki ekranı vesaire derken işte 12 megapiksel kamera ön tarafta.
Belli mi?
Abi fiyatı belli değil sadece ama Razer olunca standart telefonun üstüne 5000 lira falan koyacaksın herhalde. Yani onların öyle. Yani standart fayın üstüne Razer etiketini basıyorsun 450 lira üstüne artı koyuyorsun
ama
yani.
Ama telefon piyasasında onu yapamazlar ya. Çünkü sıfır piyasa yani. Hani mesela telefon kullanıcısı için telefon kullanıcısı sen ben değil sonuçta herkes telefon evet alıyor. Ve hani oha Razer mı çıkın hani Razer markasını ilk defa duyacak bir sürü kullanıcı da olacaktır orada.
Mutlaka olacaktır. Bir de yani telefona gerçekten albenisi olan müthiş bir özellik koymazlarsa sadece Razer logosuyla o iş çok zor gibi geliyor bana.
Artık firmalarda şey yok mu ya? Mesela ulan zaten Argen var. Hani arka tarafta da bina çalışıyor. Şunlara söyleyin de bir fabrikada telefon da üretsinler veya fabrikasyon televizyon üretsinler gibi bir mantık. Yani herkes her şeye girmeye çalışıyor gibi hissediyorum.
Abi
ben.
O iş nasıl oldu biliyor musun? Sen böyle para olunca bir Çin'e gideyim diyorsun. Çin'deki fabrikaları şöyle bir geziyorsun tamam mı? Hmm, bu Çin'de bunu üretiyor, bu Çin'de bunu üretiyor. Ay bunun üstüne benim markaya basar mıyız? Basarız abi diyor tamam mı? Bas kardeşim diyorsun. Çünkü Android 7 birbiriyle gelecekmiş mesela. Arkadaş madem sen Razer'sın, madem telefon çıkar diyorsun bari Android 8 ile beraber gelsin. Yani en son sürümle gelsin. Bir de Razer'dan update bekleyeceksin. Bir de Razer Synapsis gibi bir uygulama falan kurarlarsa ayvayı yedin. Her gün güncelleme, her gün güncelleme. Arkadan çıkar güncelleme geldi kurayım mı falan diye. Bir de kurarken tüm USB'lerin bağlantısını falan kesiyor ya. Yanlışlıkla oyuna falan girdiysen bir ayvayı yiyorsun orada o.
Kesiyor mu ya kurarken?
Abi o bir güncellerken bir şey yapıyor. Bir tık yapıyor. Bütün USB'ler bir gidiyor. Sonra abi hoş geldiniz tekrar diyor. Geri alıyor.
Şöyle bir şey çünkü ben hep bir kere kuruyorum. Yani mikrofon kullanmıştım bir ara. Ama hiç update yapmadım. Yani,
o zaman sıkıntın yok.
Update
evet
yapmadım.
Update yaparken o update gerçekleşirken bir öyle bir şey yapıyor. Bir dalgalanma yaratıyor.
Ben zaten teknolojinin hayatımızı çok kolaylaştırdığını artık düşünmüyorum. Yani.
Ben Razer'ın kolaylaştırdığını düşünmüyorum. Yani Bir fare
abi, hepsi öyle ama.
Klavye kontrol uygulamasından bahsediyoruz, tamam mı? Nedir abi bu kadar yani?
Ne yapayım? Basacağım tuşa.
Aynen, basacağım tuşa basıyorum ya da rengi sarı yansın diyorsun, sarı yanıyor. Sürekli bir güncelleme geliyor. Abi Steam'den daha fazla güncelleme alıyor ya.
Hadi ya.
Evet, bir de bazen Microsoft'un otomatik güncellemesiyle kurulup altta veriliyor. Login ol bana, şifreni gir, ben bir bakayım. Cloud'a bir kaydedeyim, ne yazıyorsun?
Abi herkes her şeyi çekmeye çalışıyor.
Evet, o da ayrı bir dünya.
Çok kullanılmış hissediyorum kendimi yani.
Ama o da bir garip yani. Klavyeni kullanacağım arkadaş, bir de rengini değiştireceğim. Niye login oluyorum senin bilmem ne servisine yani.
Düşün,
o da
düşün, yap uzaktan. Ha,
aynen yani, değiştireyim yani. Yok, illa login olacaksın. O senin sıcaklık haritanı falan alacak. Bakalım bir Kasım'da ne çıkartacaklar. Yani telefon kullanıcılarını merak ediyorum. Gerçekten Razer bir telefon çıkarsa ben Razer kullanıyorum der misin? Abi telefonun da Razer.
Abi işte o çıkartacağı ürüne bağlı ya. Öyle bir şey çıkartır ki ben Razer kullanıyorum demek istersin belki. Yani amaçları olmalı bence.
8 GB bellek falan diyorlar. Olmayan şeyler değil telefon dünyasında. Bakalım, büyük ihtimal abartı bir şey gelecektir. Yani kontrolcü falan verirler belki yanında.
Ya da senin dediğin gibi yazılım tarafında bir şey yaparlar da farklılık olur belki.
Olabilir. Evet.
Yapsa da kendisini has mı tutar, herkese çıkartır mı onu da bilmiyorum.
Arayüz çok değişik olabilir falan. Göreceğiz yani, bakalım. Ama böyle bir beni çok heyecanlandırmadığını da söyleyeyim.
Ben bekliyorum. Ben zaten teknolojiye karşı, telefon teknolojisine karşı çok heyecan duymuyorum. Çünkü aldım artık. Bitti benim için. O defter 5 sene kapandı. Ama şöyle uzaktan baktığım zaman merak ediyorum. Özellikle oyun piyasasından bir adamın, ya bir sektörün, daha doğrusu bir firmanın ne yapabileceğini merak ediyorum telefon
kısmında. Türkiye'ye getirirler mi mesela? O da önemli konulardan bir tanesi. Yani Türkiye'de görür müyüz? Çünkü Türkiye'deki telefon ithalatı dediğin olay da bambaşka bir seviyede. Bir sürü vergisi var, şeyi var. Mesela dizüstü bilgisayarlar hala yok adamların.
O ne kadar büyük girmek istediğiyle alakalı olarak değişecek.
Tabii yani. Gerçi doğru. Amerika'da yetebilir diye bilir bana yani. Bir diğer haberim de biliyorsunuz Google'un bir etkinliği düzenlendi. İşte hoparlörler tanıttı, yeni Pixel telefonlarını tanıttı vesaire. Pixel telefonları zaten mobilite derdiyle beraber konuştuk ama benim burada değinmek istediğim şey Pixel Buds ismindeki kulaklıklar.
Evet, ilginç bir kulaklık yani. Evet. Çok hoşuma gitti.
Yani aslında kulaklık AirPods'a rakip, yani kablosuz bir kulaklık. Müzik dinliyorsun falan filan ama dediler ki Google Asistan entegre edildi ve birebir çeviri yapacak. Şimdi kulaklık birebir çeviri yapacak dendiğinde nasıl olur falan dedik. Sonra baktık ki telefon üstünden çalışıyor. Yani telefon mikrofonunu dinletiyorsun adama. Elinde telefon var böyle.
Ha, kulaklığa gidiyor.
Kulaklığa gidiyor. Sonra düşündüm. Bunu dünyadaki tüm kulaklıklar yapabiliyor aslında ya.
Bunun mecburisi yok.
Orada bir ayrım yapamadım ama çıktığında tabii ki daha detaylı göreceğiz. Birebir çeviride Türkçe de var. Mesela Türkçeden İngilizce, İngilizceden güzel. Türkçe'ye çeviriler var. Ama mesela bir Maraş dondurmacısına gittin ya da bir lokantada ne vereyim abime, ne koyayım abime falan gibi
what
kelimeler geçmeye başladı. Ha, yani ben denedim Translate'de ne vereyim abime falan filan. Aşağı yukarı buluyor ama kaymaksız mı kaymaklı mı olsun falan kısmını biraz sapıtıyor.
Oo, kaymaklı, hani, kaymaksız
baklava abi. Yiyeceksin sonuçta Türk yemeği. Hani
kaymaklı mı kaymaksız mı?
Evet. Değil mi, değişik?
Onu artık bence orada şey var.
Dedi ki künefe istiyorum. Yani turistsin sonuçta. Künefe istiyorsun. Kaymaklı mı istiyorsun, kaymaksız mı istiyorsun?
Ama işte orada şöyle bir şey var abi. Bence şey de önemli. Mesela deriz ya, bir problemi çözümünü bilmiyorsan Google'dan aratmasını bil. Hani Google'dan bir şeyi nasıl arattığını bilirsen her şeyi bulabilirsin diye bir şey vardır ya.
Evet.
Translate kullanmak da öyle mesela. Yani Google'ın nasıl çalıştığını anlayınca Translate sisteminin, ona göre her şeyi entegre edebilirsin. Belki İngilizce öğrenmek yerine artık bu tarz kurslar çıkar. Google Translate nasıl kullanılır İngilizce?
Yeni bir dil. Yeni bir dil. Aranızda böyle bir iletişim kurun plan tarzında yani, ama abi gelişiyor ya bu hızlı bir şekilde. Büyük ihtimalle hani 5 sene sonra
dil öğrenmemize gerek kalacak mı yani?
Kalmayabilir yani. Ben 5 ya da 10 sene içinde bu işin tamamen çözüleceğini düşünüyorum. Full.
Kötü bir şey ama. Neden kötü bir şey? Dil öğrenmekten kurtulmak belki olumlu olunabilir ama hani kültürü, dille beraber kültür öğrenmek diye bir şey var yani.
Evet, var.
Kültürü. Onu acaba aşağı daha yukarı hızlı mı öğreniriz? Daha yavaş mı öğreniriz? Onu çok merak ettim.
Ama şu da var. Yani kültürlerin kendi dilini koruması adına da farklı bir atılım olacak. Kimsenin muhakkak İngilizce öğrenmesine gerek kalmayacak. İşte dilinde İngilizce kelimeler belki azalacak kullandığın. Belki çünkü de zaten Türkçe karşılığını Google sana bir şekilde bir şey söyleyecek saçma sapan.
Daha korkunç.
Ha bu muymuş, bunun Türkçesi falan diyeceksin.
Daha korkunç, hepimiz Google Translate gibi konuşmaya başlayacağız.
Ha bir de o da olabilir.
Öyle bir dil
oluşuyor. Yaptım, ettim. Yapılmakta.
Merhaba. İkisi bire hoş geldiniz. Evet. Hep beraber.
Aynen. Şu an sunulmakta. Böyle oraya doğru gidebilir tabii.
Gidebilir, o da bir tehlike yani. Ama tabii teknoloji olarak çok hoş.
Ya da internet gitti an ne diyeceksin, benim İngilizce bitti mi diyeceksin ya. Bitti bitti, data bitti.
Şarj yok diye. Şimdi bu hafta iki tane güzel oyuna baktım geçtiğimiz hafta içerisinde. İkisi de oyuncular tarafından merak edilen oyunlardı. Onlardan bir kısa bir izlenim paylaşayım sizlere. Bizim Multiplayer kanalında da paylaştık uzun uzun. Merak eden varsa oradan da uzun versiyonunu dinleyebilir. Evil Within 2, Shadow of War. Şimdi Shadow of War, Shadow of Mordor isimli güzel bir oyunun devamıydı. Aksiyon kısmı var, orta dünyada geçiyor. İşte bol bol ork kesebildiğiniz bir oyundu. Fakat hikaye olarak eksikti. Kendini tekrar ediyordu gibi eksileri vardı. Bu sefer geliştirmişler. Shadow of War'un İkinci kısmında çok daha büyük bir haritada karşılaşıyorsunuz. Gene yaptığınız iş ork kesmek. Fakat biraz daha farklı silahlarla, farklı şekillerde ork kesiyorsunuz. Hikaye olarak çok etkileyici olmasa bile kendini götüren bir oyun. Yani ilk oyunu sayan insanlar varsa muhakkak ikincisinden de çok haz alarak oynayacaklardır. Ancak çok büyük bir sıkıntısı var oyunun. Şimdi bu yeni oyunlarda microtransaction diye bir muhabbet var. Evet. Yani oyun içinde ödeme. Oyun içinde böyle işte kutu almak için ödeme yapıyorsun, bilmem ne almak için ödeme yapıyorsun. Bu online oyunlarda çok sık olan bir şey. Fakat bu oyun online olmamasına rağmen, diğer insanlarla oynamama rağmen bu sistemi barındırıyor. Şimdi bunu yapan oyunlar da var. Buraya kadar da okeyiz. Burada ne yapıyorsun abi? Mesela para veriyorsun, kutu açıyorsun. Kutudan işte orklar çıkıyor. Ordu kurmak diye bir şey de var çünkü. İşte orduna adam katabiliyorsun
FIFA'nın falan. FIFA'nın kartları gibi.
Aynen öyle. Zaten bunu yapan bir sürü oyun var. Evet. Aynı mantıkta. Fakat oyunun sonunda, oyunu bitiren kullanıcılar, ben daha bitiremedim. Şöyle bir şikayette bulundular. Çok ağır eleştirdiler bu yüzden de. Oyunun sonunda öyle bir ordu kurmanı istiyormuş ki senden. Gerçek sonu görebilmek için. Hakikaten çok kasman gerekiyor. Ya da
Para vermen gerekiyor. O inanılmaz bir şey.
Çok ağır eleştirildi. Şu an o kadar çok konuşulmamasının sebebi, yani ilk çıktığı zamanlar çok konuşuldu. Büyük ihtimalle insanlar yeni yeni oynuyor. Bir haftaya biraz daha kokusu çıkar o işin. O zaman geri dönüşlerini alırız. Haftaya gene eğer haber görürsem bununla ilgili paylaşırım. Ne diyor oyuncular veya ben bitirirsem paylaşırım. Böyle bir şey var mı diye. Ama inanılmaz eleştirildi. Ağır ağır. Ama tabii bir taraftan da oyunu çok seven, çok yüksek puanlar veren kuruluşlar da var. Ama ben ilginç.
Oyunu seviyorum. Bitirmesem de olur ya filan.
Yani o da nasıl bir mantık bilmiyorum da bu olayın artık işi suyu çıktı. Hani bu para isteme olayını zaten oyunu sen satıyorsun kaç paraya.
Abi onun suyunu en fazla çıkartan firma Street Fighter oldu, Konami. Biliyorsun karakterleri tek tek verdiler, bir şeyler yaptılar saçma sapan, böyle değiştirdiler falan filan. Ya o orada olayın ya, ipi koptu
artık
yani.
Artık şöyle bir şey var. Millet oyun satmak yetersiz insanlar için. Şimdi adam bakıyor Electronic Arts'a. Diyor ki ya diyor, Battlefront 2'yi hem çıkartıyor hem de öyle şeyler satıyor ki gidiyor. Veya evet. FIFA'yı bir çıkartıyor hem satıyor full $60 yurt dışı için konuşuyorum. Hem de kart satıyor, oradan da kazanıyor falan. Biz tek kişilik hikaye yapıyoruz. Bakıyor şimdi adam, ben bu oyunu bir kere satacağım diyor. Bu oyunu alan bir daha bu oyuna para harcamayacak diyor. Benim bu oyuna bir şekilde para harcatmam lazım diyor. Buna karşı değilim. Tamam, evet, bu tarz oyunlar çıkartmak istiyorsanız ben de görmek istiyorum bu tarz oyunları.
Free to play oyun çıkartıyor adam, bunlardan 10 kat daha fazla kazanıyor.
Kazanabiliyor. Adam da o yüzden sistem yapıyor ama yaptığınız sistem oyunu $60 oyun alan adamı irite ederse yarın o $60 da oyunu satamazsın. Yani o irite etme derecesini iyi tutmaları lazım.
Sonunu görmek için para ödeme kısmı çok fantastik ya.
Ya zaten oyuncuların ne yapacağı bence geri dönüşü belirleyecek. Adamlar ya çatır çatır alırsa herkes.
Alıyorlar ya.
Ya alırsa adam şey demeyecek ama ben bu seferkini çok alabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü oyunun sonu abi, hani artık. Yani bilmiyorum.
O zaman ne yapacağız biliyor musun? Sen bitireceksin. İzleyeceğiz abi sonunu. Sen tamam, vereceksin
ben,
parayı.
Ben hepiniz için veriyorum arkadaşlar.
Ne de olsun, ben oraya kadar geldim. Ha, bitirmiş sayıyorum. Ben seni şimdi, bir izleyeyim.
Mesut'cum öyle olmaz. Burada şimdi kaç bin kişi toplaşalım. Hep beraber şey yapalım diye. Diğer oyunumuz da Evil Within 2'de. İlk oyunu seven varsa korku aksiyon oyunu kendisi. Resident Evil 4. Hani ondan öncekiler çok değil ama Resident Evil 4'e çok benzeyen bir oyun. Çok güzel olmuş gene. Açık dünyası var. Last of Us'ı hep duyuyoruz, biliyoruz ya. Last of Us'ı eğer PC'de oynayamadıysanız o açınızı da kapatabilecek oyunlardan bir tanesi. Hani atmosferiyle, ortamıyla. Onu da tavsiye ederim. Psikolojik korku, gerilim severler.
Evet, sonunda çıktı diyebiliriz yani. Oyun içinde. O da çok uzun süre böyle fotoğraflarını falan gördüğümüz.
Ya çıkıp çıkmayacağı bile belirsizdi bir yere ama ben çıkmasına çok sevindim. İlk oyunu çok severdim.
Ve
da çok
kaliteli
gitti.
Çıktı yani. Öyle çıkıp da baştan sağma aman çıksın diye çıkmadı.
Ben ilk gördüğümde böyle şüpheye düşmüştüm. Çünkü açık dünya falan bir garip geldi bana, hani nasıl yapacaklar diye, ama oynarken hatta Shadow of War'dan daha çok keyif aldım şu an. İkisinde 4'er saat oynadım aşağı yukarı.
İşte bayağı bir uğraşmışlar demek ki. Yani bekleyen firmalarda böyle hakkını teslim etmek lazım. Adam bekleyip güzel bir şey ortaya koydu. Evet.
Bunda da oyunun sonunu görmek için. Yok, bunda bir şey görmedim.
Hesap numarası geçiyormuş. Böyle bunlar, bu sefer bana ödeme yapıyorsun.
Delikanlı gibi çıkartmışlar, yapmışlar.
Japon mantığı abi. Japonlar da hala daha şey oturmadı kafaya. Nasıl yaparız diye. Bir Street Fighter'da falan bir şeyler deniyorlar falan, olmuyor.
Ya Japonlar çok katı ya. Zaten konuşacağız. Birkaç haber sonra da bu konuyla ilgili bir şeyimiz var.
Konuşalım.
Hadi konuşalım.
Blade Runner 2049 filminde biliyorsun Türk uyarlamasında bir sansürlenme olayı var. Ve sansürlenme olayını ne bizimkiler istemiş yani, ne Kültür Bakanlığı'nın bir baskısı var ne bir şey var. Sony kendi kafasına göre demiş ki Türkiye'de böyle hani şey var, muhafazakar kesim de çok fazla var. Hani ne kadar bu filmi izlemeye gider tabii tartışılır çok muhafazakar olup. Çıplak sahneler var böyle birkaç tane, biz onları sansürleyelim demiş abi. Ve o sansürü şöyle yapmış, adamlar ortadan yürüyor. İşte androidler, cyborglar çıplak olarak bir şeyin içindeler. Zoomlamışlar adamları.
Evet.
Yakından çekiyorlar o yürüme sahnesini. Şimdi millet tabii ki bir itiraz etti, hani filme niye sansür geldi falan filan diye. Sony dedi ki biz Japonuz ve kültürlere saygımız var. Sizin kültürünüzde böyle geliyoruz. Biz de bunu böyle gönderdik size.
Ulan sana ne be? Allah Allah ya. Affedersin burada. Yani biz Japonuz ve kültürlere saygımız var. Kardeşim sordun mu ya? Ne kültürüne saygın var? Yani
bir de bilim kurgu filmi, tamam mı? Bilim kurgu kitlesi farklıdır zaten.
Abi hiç getirmeseydin filmi o zaman ya. Bastırdın DVD'ye satın alsaydık direkt filmi ya.
Çok enteresan abi.
Ben seyrettim filmi sinemada. Maalesef seyrettim. Hoşuma da gitti. Güzel film. İlk belirtilerini sevenlerin de seveceği film olacaktır eminim ki. Sadece o değil. Zoomlamak da değil olay. Abi o kadar takla atmışlar ki premierde o sahneyi göstermeyeceğiz diye. Hem konuşmayı kesmemeye çalışıyorlar. Hem orayı göstermeye çalışıyorlar. Kamera böyle garip grup hareket ediyor. 144p'ye düşüyor zoom'dan dolayı bazen.
Öyleymiş.
Bir de bunlara rağmen 10 dakikalık kesinti varmış filmde.
Onu bilmiyordum.
Sahne kesmişler direkt. Ya zaten bazı yerlerde kesiyor. Konuşurken bir bakıyorsun başka bambaşka bir yere geçmişler konuşmanın ortasında. Yani belli kesilmiş yani. Ben ne kadar kesildiğini bilmiyordum. Baktığıma göre 10 dakika kesilmiş diyorlar.
Abi 10 dakika filmden. Çok uzun bir zaman.
Zaten 2,5 saat film. Ben 2 saat 10 dakika seyredip çıktım.
Yani sen normal versiyonu izlediğinde editor's cut filan izlemiş oluyorsun. Extended öyle, versiyon yani.
Öyle. Ya filmi komple bölüyor mu bilmiyorum. Çıktığı zaman diyoruz. Belki de oha lan ben burayı anlamamıştım diyecektim. Şimdi demiyorum hani çıktıktan sonra ama izlerken o kadar rahatsız ediyor ki şey psikolojisine giriyorsun. Acaba başka yeri kestiler mi? Burada da mı zoom var ya? Burada da mı bir şey vardı?
Acaba Blu-ray'i ayrı satmak için mi yaptılar ya?
Ya yok. Biz yapıyoruz. Ticari kafamız çok iyi çalışır. Hiç çalışmaz bence.
Ama yok PlayStation'a memory card satmış adamlar ya. Evet, sevlemek mi istiyorsun? Memory card al.
Aldım yani. Çünkü
oyunu oynayabilirsin ama sevlemek mi istiyorsun? Bunu almalısın.
O PlayStation 1 kafası gibi evet. Bir şey. Şöyle bir şey var. Filmde ben en başta ticari bir şey zannettim bunu. Değilmiş. Ona çok üzüldüm. Hani artı 18 sınırını kaldırmak için yaptılar zannetmiştim bunu. Onlar laf etmiştim. Warner Bros. Söyledi sonra. Biz yapmadık. Sony hani bize böyle gönderdi diye. Bayağı premierden bir çocuk zoomlamış yani. Hani bizim bomba. Yeğen var. Zoomlar demişler. Zoomlamış adam yani.
Ama bu kültüre saygı olduğu Japonlar da çok enteresan bir seviyede. Bir gün Sony'nin televizyonları lanse ediliyor. İçinde YouTube uygulaması falan filan var işte. Hani YouTube'a erişeceksin filan. Türkiye'de de YouTube yasaklı o sıra. Yani o dönemde YouTube'u yasaklamışız. Giremiyoruz zaten. Dediler ki işte editör arkadaşlar soruyor DNS değiştirip girebiliyor musunuz? Çünkü tüm akıllı televizyonlar da öyle. DNS falan değiştiriyorsun. Televizyon şak diye açılıyor yani. YouTube'a girmeye başlıyorsun. Dedi ki biz kültüre saygılıyız. Direkt firmware seviyesinde YouTube kapalı dedi.
Koymasaydın çıkarsaydın bari özel.
Zaten atlayıp dedi yani Türkiye'de yok dedi yani. Bu televizyonda izleyemeyeceksin.
Açılınca geldi mi?
Açılınca firmware İş, update gönderdiler. Diyor. Yaptılar adamlar. Yani bütün diğer bütün Korelilerin aletlerde şey yapıyordun.
Ya ona bak mesela ona çok bu olay kadar çok bir şey demem. Adamların kararı yani. Hani belki çok sert. Adama çok sert zaten ya. Çok değişik.
Değişik de evet ama bu kötü oldu ya. Yani ben bunu beklemiyordum.
Çok kötü. Bu gerçekten.
Yani bir gün oyunlarda sansür getir o zaman.
Getirir ya. Bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Keşke mozaik eklesenermiş. Ya keşke mozaik eklesenermiş. Ha,
daha
ya.
İyi olurmuş evet.
Ya en azından filmi hani saçma tamam mozaik görüyorsun orada ama en azından filmi kaçırmazsın. Diyalogları kesiyorsun sen. Yani. Daha
ya da giydir onları. CGI'da.
O premier çocuk After Effects bilmiyormuş. O kadar iyi. Onu yapamamış.
Sıkıntı yaşamış diyorsun. Abi YouTube'da da başka bir sansürleme olayı var ama bu yararlı bir şey. Çünkü silah videolarına kısıtlama getirdi YouTube. Nasıl silah modifiye edersin, nasıl hızlı ateş edersin, işte o modifiye araçları nasıl takarsın gibi how to videoları varmış. Yani,
evet var.
Abi resmen eğitim üssü olmuş. Açıyorsun oradan ha tık tık tık bombayı nasıl yaparım ha tamam bitti.
Benim de kanalım var falan diye.
Öğretiyorum diye. Bunları şimdi sınırlandırıp kapatacakmış. Vegas'taki saldırı dank ettirmiş. Vay be yani. Yani demek ki 50 adamın ölmesi gerekiyordu.
Bana ya yanlış anlaşılmasın da bana biraz bunlar popülist geliyor. Sanki.
Biraz evet.
Şey gibi hani bu haberin sıcaklığından bakın biz de böyle bir şey yapıyoruz. Ya
çünkü bunu bir sürü okul baskını oldu zaten. Bir sürü şey oldu silahlı saldırı oldu Amerika'da.
Yani bu çok silahla saldırı mı yapıyorlarmış ya diye böyle bugün öğrendiğim bir gerçek olmasa gerek senin evet. YouTube olarak. Hani o yüzden biraz böyle şey zaten planlıyorduk böyle bir şey yaptık kafasında bir açıklama da olabilir belki.
Bir de enteresan bir şey var şu anda YouTube mesela seninle yaptığımız canlı yayın dahil Levent abilerle yaptığımız hepsine şey koyuyor. Bu canlı yayın reklam verenler için uygun olmayabilir.
Evet koyuyor onu. Şimdi YouTube reklam
konusu hassaslaştı. İlk önce senin tipinden dolayı yaptı zannettim.
Bir biraz falsom vardı.
Evet. Levent abiye de yapınca dedim ki herhalde bu standart bir şey. Benden kaynaklı olamaz yani.
Senden kaynaklı olabilir. Ben de onu düşünüyorum.
Düşünsene böyle bir şey yapmaya başladı saçma evet. Sapan. Şimdi de silah falan diyor. İnşallah yani bugün oyun videolarını falan da şey yapmaz yani.
Onun sebebi ırkçılıkla ilgili muhabbetler çıkmaya başlayınca. Artı 18 bir şey yok ama adamın söyleminde ırkçılık var. Bilmem ne var deyince reklam verenler de onlarla yan yana gelmek istemediği için YouTube şu an nereden yakalıyor anlamıyorum. Ne dedik de yakalıyor? Hiç fikrim yok. Bizim programda hiçbir şey var mıydı falan
sonunda? Yoktu yani. Öyle normal. Bir şey yok.
Muhabbet ettik, konuştuk
özellikle
yani.
Özellikle burada Rütük'ten yetkililerle beraber
çekiyor. Abi bizim öyle yani. Bizim multiplayer tarafına çektiğimiz videolarda da öyle yani. Her 5 videonun bir tanesini atıyor. Hiçbir
yok hepsini
şey yok.
Atıyor. Abi Gigabyte anakart incelemişim 60 ya. Artık donanım haberde zaten şeye bağladı. Bunlar kesin ırkçı diye tık tık tık tık hepsini atıyor.
Yani öyle bir karşıt söylemler belki başlıktan mı yakalıyor bir şeyden mi? Acaba hani ipucu yakalayıp kendini garantiye
bence henüz translate bir Türkçeyi tam anlamıyor onlar da. Her şeyi ırkçı.
Herkes
Gigabyte anakart inceleme bunlar silah yapıyor.
Herkes aynı şeyden şikayetçi bir de. Yani bayağı bir insan var.
Ben gördüm abi. Neredeyse yayıncıların hepsi öyle bir şikayet var. Sen oyun videosunu işte oynamışsın, değerlendirmişsin. Sana yapıyorsa zaten daha ne olacak? İçinde oyun var belli yani. PewDiePie'dan sonra zaten bir sapıttı onlar. Kendilerine gelemediler yani.
PewDiePie bayağı onları sarstı.
Evet.
Resmen şey gibi böyle. Hiç beklemezdim senden PewDiePie gibi bir diyalog oldu.
Disney bile aa ne yapıyorsun abi falan deyip toparlayıp kaçtılar ya ortamdan.
Evet evet ya.
Ama onun yaptığı ki fantastik bir şeydi ya. O kadar da
biraz sınırları fazla zorladı diyebiliriz yani.
Sınır bayağı aştı.
Bayağı.
Zorlamanın yani tezinde.
Şeyin farkında değil, olamadı galiba. Hala milyonlara hitap ettiler. 10 bin kişi takılıyoruz kendi aramızda duygusuyla.
Zehirlenme oldu bence onda. Yani şimdi para çok. Ne yapsa gidiyor.
Ama zor durumda o bence. Yani şöyle bir şey var. Öncekine göre, neyse PewDiePie özel programı gibi oldu bu ama evet. Yani. Öncekine göre daha az kazanıyor ve o yüzden canlı yayınlar, farklı şeyler falan yapıyor. Çünkü
bağış toparlıyor canlı yayınlarda.
Acayip bağıştan kazanıyor zaten şu aralar yani YouTube dışında. Çünkü adamın izlenmesi bazı videolarda 12-15 milyon bulsa bile genel olarak 2 milyon 3 milyon.
Ya şimdi bir yıl 7 az milyon kazandı. Bir sonraki yıl 10 milyon dolar kazandığı söylendi. Ben mesela şöyle kendi hayatıma bakıyorum. Ben bir yıl 2 milyon dolar kazansam bir daha beni herhangi bir şekilde, herhangi bir kanalda video olarak, sosyal medyada falan bulmaları imkansız
ama
abi.
Ama gideri yüksek. Adamın gideri var evet, abi. Doğru. 2 milyonun biri villaya gidiyor mesela yani. Gitsin de yani.
Benim şu anki giderlerimin ömrümün sonuna kadar yeter. Çocuğuma da iyi bir hayat sunarım. Onun çocukları belki sıkıntı yaşarlar. Evet. Biz neden kadar zengin değiliz filan.
Onlar da ticari kafaları çalışsınlar da evet. O parayı çevirsinler.
Parayı
yani
çevirsinler evleri satmadan.
Tam şeye çevir, tam bir Türk programı oldu. Aynen. Yani. Para çıksa ne yaparız?
Hesaplıyoruz böyle paraları falan.
Ben o zaman iki tane trailer'dan çok kısa bahsedeyim. Assassin's Creed ve Need for Speed'e ayrı iki trailer yayınlandı. Assassin's Creed artık çok fazla şey çıktı, trailer çıktı ama oyunda oynamış bir insan olarak güzel bir oyunun geldiğini söyleyebilirim. Eğer bir sürpriz yapmazlarsa gördüğüm şeyler çok güzeldi, çok geniş bir oyundu.
Abi hatta yönlendirilebilir ok gördüm ben.
Evet ama o şey ya, onu eleştiren olmuş yönlendirme noktayı ama o artık şey yani seviyeyi en üste çekersen mesela okçuluk geliştiriyorsun. Okçuluk geliştirmesinin en tepe noktasına gidersen öyle bir şey.
Artık yapacak bir şey kalmıyor hani, bunu da sen yönlendirsin.
Onu oyunun hangi seviyesinde erişebilirsin bilmiyorum. Bir de onun kontrolü videoda gösterdikleri kadar kolay olmaz. Hmm. Öyle tahmin ediyorum yani. Ama böyle bir şey koymuşlar, farklılık olsun diye çok fazla şey yapmışlar zaten. Oynayanlar da çok memnun. Genel olarak 4-5 saat oynayan biriyle de konuştum, o da çok memnundu genel olarak ama şey değil. Assassin's Creed oyunu değil, onu söylüyorlar. Yani bu oyun Witcher'a benziyor, işte Horizon'a benziyor belki ama bir Assassin's Creed oyunu olarak bakmayın diyorlar buna. Biraz daha aksiyon işin içinde. Hani bu açıdan belki eleştiri alınabilir ama başlı başına baktığın zaman güzel duran bir oyun.
Değiştirmeleri lazım da ama bana sorarsan. Bana biraz sorarsan iyi bir ben. Değişim olmuş gibi görünüyor.
Güzel gözüküyor.
Bir sonraki oyun daha da iyi olabilir üstüne biraz koyun.
Evet, evet. Ama bu oyunun başarısı çok belirleyici olacak. Bu oyun iyi eleştiri alırsa, önleri açık kötü eleştiri alırsa Assassin's Creed'i birkaç sene dinlendirebilirler. Yani 3-4 sene. Hani bu markayı biraz çok kritik bir hata olursa eğer oyunda.
Ha, evet.
3-4 sene bir hata alalım diyebilirler.
Hangi versiyonu? Suratların, gözlerin kaydığı.
Neresi?
Onu da bile dinlendirmedilerse hiçbir şey
onu
yapmazlar.
Onu da dinlendirdiler aslında. Şöyle bir şey oldu orada. Unity kötü çıkınca normalde her sene bir Assassin's Creed oyunu çıkartacaklardı. Unity'den sonraki oyunu da planlamışlardı. Yani çoktan yapımına başlanmıştı. Daha Unity yapılıyorken. Syndicate diye bir oyunu da. Unity kötü çıktığı gibi durdurdular. Baştan aşağı değiştiriyoruz dediler. Origin'de işte bu oyun. Şimdi asıl devam oyunu bu yani. Diğeri spin-off gibi Syndicate Unity'den sonra çıkan. 2 sene falan bir boşluk verdiler Assassin's Creed'e. Bakalım ne çıkacak. Need for Speed'in hikaye trailerı yayınlandı. Payback. Özellikle arcade yarış severler varsa dikkatlerini çekmiştir. Fast and Furious'un Need for Speed şubesi gibi olmuş. Takım falan topluyorsun gene böyle. Hadi göreve gidiyoruz diye hikaye eklemişler işin içine.
İnşallah videolar geçilebiliyordur bu sefer ya.
İşte adamların amacı yani bence geçilebilmesi lazım ama bazen şey tıklar oluyor. Ben buna bir senedir uğraşıyorum, bu hikayeyi izleyeceksin falan.
Aha, sanki bir önceki Need for Speed'de bir araba kullanacağım. 10 dakika falan video izledim ve video o kadar kötü ki Flash TV oyunculuğu.
Ya bir önceki çok kötüydü ama ya. Bir önceki ben de hiç beğenmemiştim oynarken. Bunda umarım daha iyi bir şey çıkart karşımıza. Hikaye olarak çok bir beklentim yok benim. Çok klişeydi çünkü yani. Göreceksin ne yapacağız, ne yapacağız. Evet. Takım toplandı falan. Tam böyle Fast and Furious havası var ama Fast
Tiberi Furious aldık geldik. Olmadı doğru.
Orada geçerken evet Tiberi alıp geliyor. Her ne kadar böyle fragman çok çirkin durmasa da, hoş dursa da klasik bildiğimiz espriler zaten ya. O açıdan ne kadar umut vaat eder bilmiyorum ama bir tabii arcade yarış oyunu şu an eksiklik var piyasada bu açıdan. O açıyı kapatması açısından önemli bir oyun. Need for Speed markası güçlü bir marka. Markanın yaşaması için de kritik bir oyun aslında.
Ben de iyi bir geri dönüş bekliyorum ya. Yani ben arcade tarzı yarış oyunlarını seviyorum. Simülasyonda arabayı tutacağım o kadar uğraşamıyorum abi. Zaten yani
sana
ne yapacağım?
Sana söyleyeyim mi ama simülasyon yarış oyunlarında şöyle bir şey geldi. O yüzden bence arcade yarış oyunları da azalmaya başladı biraz. Simülasyon yarış oyunlarında öyle ayarlar yapıyor ki adamlar.
Arcade mod diye bir şey
arcade modunu evet alabiliyorsun artık oyunu ve o çok büyük avantaj sağlayabiliyor.
Ama ona da piste gidiyorsun ya sürekli.
Ha tabii evet. Sokak yarışı farklı bir kültür. Yani
sokak yarışı olsun modifiye edeyim. Arabam seninkinden farklı dursun ki bu sefer farklılaşma aynı arabada bile çok değişik bir seviyede. Yani benim arabamla mesela aynı marka aynı model arabayı evet aldık. modifiye ederek bambaşka bir şekle sokuyorum.
İşte o en büyük espri Underground Most Wanted oyunlarındaki böyle evet. modifiye çılgınlığının oldu. Herkesin arabasının yeşil
çok oynadım
parladı.
Abi. İnanılmaz oynadım yani.
Oynamayan yoktur herhalde. Yani ben de yarış oyunu çok alakam yoktur ama deli gibi oynamıştım.
Bağımlısı yaptı. İnşallah dönüş yaparlar. Videoları koymasınlar. Yani ben konu falan da istemem. Zaten lanet olsun bu konu olayı neden girdiler. Konu istemiyorum ben ya. Modifiye edeyim yarışayım işte yani.
Ben de o yüzden çok olumlu değilim ya. Sanki hani o kan orada değil yani. Biz şunu demiyorduk For Speed oyunlarına baktığımız zaman. Abi çok iyi oyunda konu yok. Hani
Grand Theft Auto değil ki abi bu yani. Yani
bunu demiyorduk. Cevabı umarım orada aramamışlardır.
İnşallah oyun evet. için. Bakalım. Yani bir oyun dünyası için böyle bir şey ihtiyaç var PC'de. Yani bence bir Forza Horizon var şu an ama bir Need for Speed değil abi. Need for Speed.
Yani tam arcade'e yönelmiş evet. bir oyun gerekiyor yani. Son olarak da eğer evinizde Nintendo Switch aletiniz varsa Zelda oynadıysanız.
Türkiye'deki milyonda bir şeye denk geliyor.
Evet yani 3 kişiden biriyseniz çok da güzel bir aletti bu arada. Zelda oynadıysanız ve başkan oynayacağım diyorsanız Super Mario Odyssey biliyorsun. Mario oyunları çok pop yani Avrupa'da da şeyde de hep böyle çok rekorlar kıran oyunlardır. İlk defa Edge diye bir yer incelemiş. Edge yurt dışında şöyle bilinen bir firma öyle söyleyeyim size. Kıt puanlıdır. Yani Edge bir oyuna 7 verdiyse masterpiece. Hani tamam herkes 9 vermiş falan öyle bir kıt puan falan firmada. Super Mario Odyssey 10 üzerinden 10 vermişler. Mario oyunda zaten 9'dan aşağı not almıyor. Tokatlıyorlar Mario'yu 9'dan aşağı not aldığı zaman ama 10 üzerinden 10 perfect, mükemmel demek de benim gibi Mario'ya en son 10 sene önce bakmış bir insan olarak acaba tekrar bir baksam mı dedirtti bana yani.
Ama Mario oyunlarının geldiği seviyede ben artık oynayamıyorum. Yani hardcore, manyak, psikopat bir oyun haline aldı. İlk iki bölümde oynuyorsun normal Luigi ile zıplıyorsun. Peu peu yapıyorsun. Sonra bir yer geliyor oradan zıpla burada şey zamanlamayı iyi yap koş atla falan.
Ya bir terletiyor ama mesela Mario geniş çaplı. Herkese hitap edebilecek şekilde kurgular genelde büyük oyunlarını. Sen bir dene. Yani eline geçerse Switch bir dene yani.
Bakarım ama Switch alacağımı düşünmüyorum. Bana yani biraz ölü yatırım gibi geliyor şu anda. Emülatörü çıkar. Emülatörü çıkarsa orijinal oyunu alıp tabii ki her zaman için yani orada emülatörde evet. oynuyor. Bitcoin bu arada 20 bin lira oldu şu anda. Bir Bitcoin 20 bin lira oldu abi. Çalmış mıydın sanal para filan?
Keşke arkadaş bana 500 lira yapmıyor.
Ya ben de almadım. Gerçekten öyle bir şey var. Yükselecek dediler filan dedim. Bunlar kazıklıyorlar filan. Bunlar hackerların işi falan. Şimdi alan zengin oldu. Gidiyor. Coştu gidiyor. Alın diye tavsiye etmiyorum. Ben hala almıyorum. Bakıyorum bunlar ne zaman çökecek diye. Öyle bir inanış var yani.
Evet hala bakıyorum.
Çin yasaklamıştı. Bitcoin alışverişi yapan siteleri sınırlama getirmişti. Şimdi Rusya'da yasak getirdi. Bundan sonra Rusya'da yaşayan insanlar Bitcoin'e kolay erişemeyecekler. Çünkü diyor ki stabil para birimi değil. Biz vatandaşlarımızı bundan korumamız lazım. Ne idüğü belirsiz bir şey diyor.
Ve ama yani bence bu işin içine erişir yani her şekilde.
Mutlaka. Ve enteresan bir şekilde bir Rus var. Bitcoin üzerinden 4 milyar dolar akladığı düşünülüyor şu anda. Ve Bitcoin piyasasında bir Tokyo borsası vardı. Çöktü. Bir sürü Bitcoin kayboldu o çöktüğünde. Oradaki olayın operasyonların içinde yer aldığı, o Bitcoin'leri çalan insanlardan biri olduğu konuşuluyor. Bitcoin'de kara para aklamak kolay. Neden? Bitcoin alıyorsun. Oradan Bitcoin'i gönderiyorsun, bozduruyorsun.
Mesut Bey korkuyorum. Biz böyle şeyler konuşacak mıydık burada?
Nasıl kara para aklanır? Şey program değişiyormuş. Yani, kara para aklayan
teknoloji
falan.
Teknoloji oyun dedim ben geldim muhabbet etmeye ama.
Olay değişti.
Olayın rengi siyahı değişti.
Siyahı çıkartıp koyuyormuşum böyle. Şimdi bu adam yakalandı abi. Yunanistan'da yakalandı. Tatile gitmiş. Paralarla.
Ama bak adama tatil zevkimiz aynı. Ben de oraya gittim. Yani 4 milyar doların da olsa Yunanistan'a gidebiliyorsun
eninde
yani.
Sonunda. Şimdi Rusya dedi ki bize bunu şey yapacaksınız. Bizde de suçlu bu. Çünkü onun Amerikalıların eline geçmesini istemiyor bildiği bir şeyler vardır diye. Ama Yunanistan dedi ki biz bunu Amerika'ya iade edeceğiz. Diyor ki Rusya bu bir Rus vatandaşı ve uluslararası kanunlar gereği bende de suç işlediyse ilk önce bana teslim etmek zorundasın. Ama yok adam Amerika'ya gönderilecek. Amerika'da yargılanacakmış. Hatta adam şey diyormuş işte ben aslında Rusya'da Alexander Vinnik ismi bu arada. Rusya'da şey de yapabilirim. Kripto para birimlerinin geliştirilmesi konusunda Ruslarla beraber çalışabilirim falan diyormuş. Ama yani paketleyip beni kurtarın. Evet, beni kurtarın Amerika'ya gidersem çıkamayacağım falan tarzında.
Milletime katkı sağlayayım en azından diye.
Öyle şeyler söylemiş ama pek umut yok gibi. Bitcoin Rusya'da yasaklandı ve bir Rus Bitcoin kara para akladığı için şu anda Amerika'ya teslim edilmek üzere.
Vay be.
Enteresan bir gelişme. Amazon'dan da enteresan bir gelişme var yine. Enteresanlarla devam ediyorum. Abi, en büyük sorun ne biliyorsun değil mi? Kargo geldik sizi bulamadık diyor. Ve Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. Evde olsan da seni bulamayabiliyorlar çok enteresan
evet,
bir şekilde.
Olabiliyor.
Geldik evde yoktun diyor. Yani neredeydin falan diye düşünmeye başlıyorsun. Gerçekten
kendini sorguluyorsun.
Zile bile basmamış. Basmış gitmiş etiketi yani. Belki kargonu bulamadı arabada. Ne uğraşacağım dedi bunun kargosunu bulmakla. Gelsin şubeden alsın.
Ben artık şubeye veriyorum zaten. Hiç uğraştırmıyorum yani. Şubeye gelsin. Beni boş ver yani.
Ben eninde şubeden sonunda alırım. Oradan gideceğim. O stresi yaşamayayım. Geldi mi gelmedi mi?
Çünkü diğer türlü uzuyor. Süreç uzuyor yani. Evet. Yakında zaten şube. Bıraktılarsa gidip alıyorum yani şubeden. Veya iş yeri adresine gelirse oraya geliyor işte.
Şimdi Amazon şöyle bir şey üstünde çalışıyor. Mesela Bluetooth'lu kapı kilidi veya arabanla ilgili şifrelenmiş şeyler evine bırakacak.
İşte bu ilginç. Yani
adamın evde kargo var, evde başka bir şey yok ama. Yani.
Her şeyi çalmışlar o sırada. O sistem nasıl olacak tam olarak? Mesela anladığım kadarıyla şu. Adam seni evde bulamadı. İlk proje şuymuş. Adam seni evde bulamadı. Sen uzaktan bir sistemle arabanın kapısını açacaksın.
Evet.
Adam kapıyı açacak. 30 saniye mesela açık olacak, sallıyorum. Kapıyı kapattığında kilitlenecek tekrardan. Evet. Ve adam orada kargoyu bırakacak.
Arabana ve evine bırakabiliyor. Evinde de şöyle barkod okutuyor kilidi. Tık diye açılıyor sadece o barkoda özel. Koyuyor ve kapatıyor.
Kapatıyor. Apple'ı ama daha sonraki aşama galiba.
Evet ama mesela kapatmayı unuttu. Ola ki tam kilitlenmedi. Arabanı soydular, evini soydular. Ama başkası girdi yani. Kim sorumlu?
Ya bu tamamıyla Amerika odaklı. Bak bu tamamıyla müstakil ev hayatı işi. Çünkü şimdi bizi düşünüyorum. Abi garajı açamadık. Hani hayda bir de Amazon'da garajı açacaksın. Abi apartman dış kapısını açamıyoruz. Abi asansör kilitli sistemmiş, asansörü açamıyoruz. Sanmıyorum evet. Yani. Hani apartman için uygun değil. Yani
zaten daire residence kapasitesi. Güvenlikten geçemeyecek adam.
Yani geçemeyecek belki. Ya, güvenlikten ararsın geçirirsin, o problem değil de. Hani biraz daha böyle tam müstakil işte. Giriyorsun veriyorsun ama orada bile büyük sıkıntılar çıkarabilir. Ama mesela bu. Bilmiyorum bu kadar kritik mi kargo işi acaba? Hani...
Kargo işi kritik çünkü Amerika'da mesela en büyük sıkıntılardan bir tanesi abi kargoyu kapının önüne bırakıyorlar.
Adam seni bırakıp evde gidiyor yani.
Bırakıp okay. Gidiyor ve şey var kamera yerleştirip görenler var komşusu sürekli kargosunu çalıyor adamın düzenli olarak.
Ama evet falan. Onu kimse istemez ya öyle kapıya bırakılan kargo bırakma abi yani ben şubeden alırım diyeceğim de müstakil site şube nerededir Allah bilir. Hani şube 10 kilometre uzakta da olabilir.
Amerika olunca söz konusu evet. Çok geniş coğrafya. Sıkıntı. Normal yani. Ama enteresan bir girişim. Adamlar kendi kargo şirketlerini kurma girişimi için herhalde. Böyle dedikodular var. Ya bu FedEx, UPS uğraşmayacağım ben kendi kargo şirketimi kuracağım diyor. Şimdi Türkiye'ye gelecek diyorlar. Türkiye'de Amazon kendi kargosunu kursun. Herhalde herkes ondan şey yapmak ister. Evet, ama tabii nasıl bir ekip kuracağı da önemli.
Ya orası da öyle canım. Ama yani belli bir titizlik olacaktır. Benim merak ettiğim iyi bir titizlikle başlarlar da o titizlik ne kadar girer. Çünkü biz de yani insan hani şirketlerin sınırlarını zorlayabiliyoruz. Amazon'un kaç kere şey aldığını hatırlıyorum ben. Bu iade sistemi var ya Amazon'da. Onun kaç kere sömürüldüğünü de hatırlıyorum aşağı yukarı.
Adam gurur duyuyor ya. Ekran kartını aldım gelmedi dedim parasını aldım falan. Ben süperim. Çalmış. Bak çocuk şeyin farkında değil. Çalmış ürünü.
Ama kandırdım diye düşünüyor herhalde.
Kandırdım falan da diye düşünmüyor abi. Nasıl bir kafa nasıl bir fantazideyse eğer. Herhalde Amerikan emperyalizmini yendim falan diye düşünüyor. Yani öyle bir keyif var çünkü. Keyif almış yaptığı işten.
Olabilir, ilginç.
Yani normalde
belki biz de denememiz lazım. Belki biz de çok keyif alabiliriz.
Tutuklanma sebebi. Evet. Çalıyorsun ürünü. Adamları kandırıp para alıyorsun yani bir de üstüne falan. Amerika'da olsan beyan yasasından dolayı zaten alırlar
direkt
da.
Direkt alıyorlar.
Tabii direkt alıyorlar. Türkiye'de onu kanıtlayan sayı.
İstediler mi? Şey Amerika'dan belki istemişlerdir.
IP'sini FBI demiş ki CIA'lar. Bunun IP'sini bize ver.
Şimdi ben o zaman bir haberle sizlere şöyle bir bahis yatayım. Mass Effect Andromeda diye bir oyun var. Mass Effect çok Andromeda çok böyle özellikle göz patlak göz animasyonlarıyla bayağı olay oldu.
Sonra patch yaptılar düzeldi ama.
Düzeldi ama gene de çok yani evet. Manalı bakmıyorlar çünkü temelde bir problem var. O yüzden oyundan çok uzak duran bir sürü oyuncu olmuştu. İlginç satışları çok iyi gitti mi gitmedi mi bilmiyorum ama büyük ihtimalle beklediklerinin çok altında bir satış olmuştur bu olaylar sebebiyle. EA Access dediğimiz platforma ücretsiz olarak eklenmiş oyun. EA Access'te aylık 4 euro verdiğiniz bir platform. Ben üye olmuştum. Hatta sırf bir oyunu bitirmek için üye olmuştum. Bir aylık. Mass Effect'te öyle hani bir ay 12 liraya ben denemek istiyorum diyen varsa açıkçası bir ayda da bitirirsin oyunu.
Mantıklı bir sistem evet.
Yani bu şekilde deneyebilirsin. Sadece şunu söyleyeyim. Buradan dikkat çekiyorum. EA Access'e bir aylık üye olduğunuzda adamlar sözleşmesine ne madde eklemişler bilmiyorum. İptal olmuyor üyeliğiniz. Siz bir ay üye oluyorsunuz, kartınızı giriyorsunuz, her ay çekmeye devam ediyor. Benim başıma geldi direkt olarak.
Geri iptal etmen lazım sisteme.
Evet, ikinci yani bir ay işin bittikten sonra iptal et. Bir aylık kalsın, aklınız olsun. Ben zaten bir aylık üyelik oldum demeyin. Büyük ihtimal hala da çekiyor. Yani şu an gidip baksam hala da çektiğini görürüm yani orada parayı.
Sen iptal ettin ama bizim sözleşmede bir madde daha var. Öyle yani, hemen iptal edemezsin.
İptal diye. Edemiyorsun. Şey gibi böyle. Süründüren firmalar gibi. Xbox One X'in de adını bile söylettirmedi. Çıkış fragmanı. Çıkış oyunlarıyla ilgili fragman yayınlandı. Şimdi Xbox One X geliyor. Xbox One'ın daha güçlü versiyonu. Hatta şu an piyasadaki en güçlü konsol
olacak. En güçlü konsol olacak, evet.
Bu net bir şey. Ama ben her zaman söylüyorum, bir konsolun güçlü olmasının hiçbir esprisi yok. Çünkü içinde oyun yoksa ne yapayım ben o konsolu de, diye bakarım.
Tabii ama Xbox One X'te biraz hava değişecek gibi düşünüyorum Enis. Neden? Birazcık PC alternatif geliyor.
Dünyada öyle bakılıyor olabilir. Ama bizim...
Yok, ben bakıyorum öyle. Yani şu an öyle düşünüyorum. Yoksa konsol dünyasına falan bakıyorum. Kimsenin öyle gördüğünü görmüyorum ama ön siparişleri falan tükenmiş. Şu anda bir
zaten şey, talep abi, var. Ya fiyat olarak Amerikalıların veya Avrupalıların bir problemi yok bu cihazla alakalı. Problem bizde başlıyor. Adam 500 euro alacak. Yani adam için bir şey değil. Adam evet. 2000 euro kazanıyor olabilir. Bir ay yani kenara attığı parayla alabilir. Bizim alacağımız zaman 40 takla atmamız gerekiyor. Yurt dışı için sıkıntı değil bu. Adam entertainment sistemi olarak da kullanıyor bunu. Netflix'ini izliyor, bir şey yapıyor.
Evet, evet.
Hani Blu-ray oyuncu olarak kullanabilir. Sallıyorum şu anda yani. Hani internet üzerinden bir şey yapabilir. O problem değil ama olay oyun tarafından bakıyorum ben. Sonuçta ben bir konsol alacağım zaman şuna bakıyorum. Ben bu konsola ne gibi fayda sağlayacak bana? Ne gibi ayrıcalıklarım olacak bu konsolda benim? O da oyunda belli oluyor. Yani bu konsol olunca ne oynayacağım? Şimdi Xbox One'ın en büyük zaafı bence, hem güçlü yanı hem zaafı belki de, çıkarttığı tüm oyunları PC'ye de çıkartması. Halihazırda oyuncuysanız, zaten bir PC'niz varsa sizin için sıkıntı. Çünkü özel bir şey oynayamayacaksın ama belki şunu sağlayabilir sana. Hani PC'nin çok iyi değildir. İşte 3000 liraya veya 2500 liraya 4K oyun deneyimi.
İşte o avantajı var. Bir de Microsoft'un orada yaptığı güzel bir şey oldu. Xbox aldığın oyunu PC'ye kurup oynayabiliyorsun. Ha, yani evet, ekstra satın alman gerekmiyor.
Gerekmiyor ama hala PC'in varsa niye Xbox?
Ha, evet. Ha, sonuçta Microsoft'un oyundan özel bu. Yani kalkıp Battlefield'i aldım oraya. Battlefield'i PC'de oynamaya devam edeyim mi? Orada dur diyor.
Bu arada fragman da kafa açıcı. Sen de seyrettin.
Ya şimdi Enis dedi ki abi dedi, fragman var şey aldık haberler kısmına. Hep de abili konuşur benimle saygısı.
Öyle öyle. Abicim dedi fragman. Böyle bir izlediğinizde bakarsınız.
Baktım 4 dakikalık zaman kaybı yani.
Ya ilginç bir deneyim olmuş. 4 dakika biraz uzun olmuş.
Yani çok uzun. Ben bir şey var mı diye böyle atlaya bakıyorum.
Oyunları gösteriyor
yani
işte.
4 dakika güzel. İzlemeyin atlayın. Resim içinden resim, resim içinden resim geliyor yani. Resim başka geliyor. Da bir şey yok ama. Gerçekten.
Çıkış oyunları diye koymuşlar işte. Değişik bir şey kafa. Yapmışlar. Yani, bir şey yapmışlar.
Sizi orada hipnoz edip büyük ihtimalle aleti satmaya.
Arada böyle gizli saklı mesajlar
25.
var.
25. karda al. Evi al. Sat. Bana kredi kartını çal.
Gene de al.
Al bir şekilde al yani. Komşunun kargosunu çal. Ya da Amazon'u nasıl dolandıracağını anlatıyor. Arka planda sana.
Amazon'a bu arada Xbox One hikayem var benim çok kısa. Xbox One sipariş etmiştik Amazon'a. Tamer'le beraber o zaman eskiden çalıştığımız arkadaşlardan bir tanesi. O sipariş etmişti hatta. İki sipariş verdi, ikisi de kargo yolda kayboldu. Yani adam diyor ki kargonuz yok diyor yani. Denver'da kalmış, Amerika'da bir yerde kaybolmuş kargo. O zaman da Xbox yeni çıkmış, Türkiye'de yok. Sadece yurt dışından sipariş verebiliyorsun. İlki kayboldu, iade ettik. Tamam dedi, yenisini çıkartıyoruz dedi. Yenisini çıkarttılar, o da kayboldu. Herhalde o dönem bir soyguncu çetesi vardı. Tüm Xbox kamyonlarının önünü kesip çalıyorlardı, bilmiyorum yani.
Şey oluyor
ama
abi.
Amazon üçünde de iade etti. En sonunda parayı dersin.
Yok şakçıya iade ediyor da bir de sana böyle eğer seni mağdur ettiyse alamadıysan falan ekstra bonuslar falan filan veriyor adamlar.
Vay adiler onu yapmadılar.
Sen bilmiyorsun konuşmayı. Ben... Çok mağdur oldum. Orada öyle yazacaksın.
O zamanlar Google'ın o şeyi yoktu. Kulaklığı evet, yoktu.
Çeviri yoktu tabii.
Tüm haberleri nasıl göndermeler yapıyoruz orada evet. Çeviri yoktu.
O İngilizce yüzden... bitti yazdın sen adama. Adam dedi ki tamam paranı iade edeyim bari.
Ya ben şunu yazdım sana. No Xbox One. Bu kadar hani. Yani no, hayır, yok bende yok, yok yani.
Bir de resim.
Bir de resim yok.
Bir de böyle yok. İki tane kısa haberim var. Bir tanesi çok sevdiğim bir çalışma. Audi Norveç ekibi bir aslında sanatçıyla anlaşmış ve kağıt üstüne çizilebilen elektronik mürekkeple beraber bu elektronik mürekkebin özelliği şu, iletken yollar hazırlıyorsun. Yani çizdiğin şey iletken bir yol oluyor. Hmm. Ve bu kağıtlarla elektronik mürekkeple bu iletken mürekkeple bir şehir tasarlamışlar çalışan. Çok güzel bir konsept. Evet. Hem çevreciyi anlatıyor hem elektrikli arabaların geleceği vesaire derken güzel bir çalışmaydı. Size de bu videoyu göstermek istedim arkadaşlar. Zaten aşağıda linkler kısmında var. Tamamını izlemek isterseniz bu çalışmanı tıklayıp izleyebilirsiniz. Çok güzel, sade ve çevreci, o elektriğin çevreci oluşuna bir iyi vurgu yapmıştı. Evet. Arkada çalışan nükleer santraller, bacalardan duman tüten elektrik, termik santraller gösterilmemiş. Orada daha böyle çevreci bir şey var. Yeniden dönüştürülmüş kağıtlarla. Bu arada Tesla ile ilgili enteresan bir haber var. Elon Musk'sız bir ikisi bir düşünülemiyor. Yani adam eninde sonunda bir tweet atıyor oradan. Yine gündem oluyor. Ama bu araştırma çok enteresan abi. Şimdi yeni Tesla'larda otonom sürüş özellikleri var ve yeni bir otonom sürüş paketi var. Sana şunu vaat ediyorlar. Biz yazılım güncellemesiyle eğer yeni Tesla'lara sahipsen sana full otonom sürüş deneyimi yaşatacağız diyor. Bir yazılım güncellemesi gelecek diyor ve sen kolunu bırakıp uyurken araba seni istediğin yere götürecek diyor. Şu anda bu özellik aktif değil ama 35 bin kişi şimdiden sipariş verip almış. 100 milyon dolarlık bir kasaya para girmiş.
Güzel para.
güncelleme gelecek de biz bu özelliği kullanabileceğiz diye ve güncellemenin gecikeceği konuşuluyor şu anda. Çünkü yasal düzenlemesi yok. Yani, böyle bir şey uygun değil.
35 bin kişinin ben çok da şey olduğunu zannetmiyorum. Yani ya nerede kaldı bu güncelleme falan değil.
Ha, Amerika olarak 3 bin dolar vermiş. Şimdi 60-70 bin dolar vermişsin, o gözükmemiştir bile o adama yani.
Yani çok şey değil. İnsanlar ama bekliyor. Ben de merakla bekliyorum. Hatta testlerini falan da seyrettim böyle.
Müthiş değil mi? Çok keyifli ya.
Kaza işte hissetmesi bilmem ne yapması falan. Tabii ama ya, hep klasik mantığımızda hani biz de git yani bizim trafikte imkanı yok yani. Bir kere trafikte Mesut Çevik var yani. Nasıl imkanı
olabilir? Vallahi doğru söylüyor yani. Öyle bir, öyle bir durum söz konusu. Beni görüyorsanız yol verin. Yol verin gideyim abi. Gitmem lazım yani.
Tabii işi şakası mı yani? Kendisi hani kötü kullanıyor olarak değil de trafik kurallarını uyarak kullanan bir insan tabii ki de.
Yani öyle diyelim. Sonuçta bir program çekiyoruz. Sinyalimi veririm. Selektör yaparım. Çekil. Önümde küçük ve yavaş bir araba varsa kesinlikle benim dili kilitliyorum. Daha hızlı. Çekil. Zaten arkadan Mercedes falan gelince hemen kenara çekiliyorum yani. Evet. Onu şey
bakıyorum,
yapamıyorum.
Saygıda kusur etmiyor.
Aynen. Yani. Zaten o yapışıyor böyle gidiyor. Onun logosunu okuyorsun. Adamın gözlerini görüyorsun. Sana bakıyor aynadan.
Yani ben araba geldiğinde çekiliyorum. Hiç girmiyorum bile. Çıkıyorum.
En temiz
kenara
abi.
Kenara park ediyorum ama abi de başlamıyorum.
Siz geçin trafik olarak devam.
Bitsin hepsi, ondan sonra giderim ben. Ben kısa kısa 2-3 haberden bahsedeyim.
Tabii abi.
Şimdi bir tanesi Respawn Entertainment diye bir firma var. Yeni bir VR oyunu yapıyor Oculus Rift üzerinde. Hani Oculus üzerine konuştuk ya, ne yapılıyor oyun mu yapılıyor diye. Respawn da güçlü bir firma çünkü Titanfall gibi önemli bir oyunu yaptı. Bünyesinde Call of Duty yapan insanları çalıştırdığı zamanda, sahipleri hatta yani firmanın neredeyse. Ama Titanfall veya Star Wars oyunu değil. Yeni yapacakları VR oyunu. Böyle bir haber var. Bakalım VR tarafında nasıl bir şey yapacaklar. Merak
evet,
ediyorum ben
bekliyoruz.
De.
Bir iyi bir oyuna gerek var VR tarafında.
Bir de Dust 2. Meşhur CSGO'daki Dust 2 haritası yenilendi. Beta'ya açıldı şu an. İnsanlar test ediyor.
Çok Valve'a popüler.
Geri dönüş yapıyor. İnsanlar bayağı şey sövmüşler Valve'a. Niye değiştirdiniz? Bir tane oynadığımız harita vardı zaten. Bunu değiştirecek ne vardı
ama
falan
diye. Ama hem Bölüm Sonu Canavarı'nda hem de Donanım Haber'de en çok okunan haberlere girdi abi.
Ha, normaldir yani. Çünkü çok tepki alan da bir haber oldu ve merak edilen de bir haber. Oynayanlar tabii değişiklikleri gösterdi, bahsettiler falan böyle. Her yerde konuşuluyor şu anda ama ben çok aktif bir oyuncusu değilim.
Ben de değilim, ben anlamıyorum.
Ama oynayanların sövdüğünü anlayabiliyorum. Fakat şöyle bir şey de var. Her değişikliğe... Yani
sövdüğünü anlayabilirim. O dili okuyabiliyorum.
Okuyunca ben orada F, U yazınca anlıyorsun ya adamın ne dediğini. Ama şöyle bir sıkıntı var. Yani biz her değişikliğe genel olarak bir tepki gösteriyoruz. Evet. Mesela Facebook değiştiği zaman da niye değişmiş, iğrenç olmuş. Bilmem ne, niye değiştiğimi...
Sonra unutuyorsun bile eskisi nasıldı.
Unutuyorsun. Hakikaten iğrenç de olmuş olabilir ama Valve o kadar kritik bir hata yapmaz kendi oyunlarının baskılamak için.
Büyük ihtimalle evet.
Büyük ihtimalle orada bir kaybolan bir şey vardı. Ona çeşitlilik katmak için bu işi yaptılar. Göreceğiz.
Göreceğiz ve bu da son haberimizdi arkadaşlar. Bir ikisi birin daha üzülerek sonuna geldik. Umarım beğendiğiniz bir uygulama olmuştur diyecektim.
Program olmuştur.
Program olmuştur. Translate'in sıkıntıları bunlar işte. Evet.
Sürçülisan etkisem affola. İlk programın heyecanı diyelim efendim. Çok teşekkür
bence ben çok iyi oldu abi. Umarım izleyenlerimiz de aynı enerji almıştır. Ben senin enerjine hayranım zaten her zaman. Söylüyorum yani. Allah razı olsun. Böyle iki enerjik insan toplandık. İşte bir program yapalım dedik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.
Hoşça kalın.